Ayrımın Altı, Yarınlar Bizim, Larry Collins, sayfa 139. Milli Güvenlik Danışmanı cebinden çıkardığı bir mendille alnında beliren terleri silmeye başladı. "Bay Duffy, kutlarım sizi," dedi. "Bu bilgiyi elde etmekle büyük iyilik ettiniz, her ne kadar iç açıcı olmasa da. Eski Yunanlıların kötü haber getiren habercilerin ayaklarına mızrak sapladığını biliyorsam da ben sadece bu konuda sizin ilerisi için ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum." Duffy dudaklarının iç tarafını ısırdı. Bu hem muhakeme hızını artıracak hem de ağzından çıkacak kelimelerin böyle bir topluluğa yakışır seviyede olmasına yardım edecekti belki. "Bana kalırsa bu olayın en önemli kısmına hiç temas edilmedi henüz."
"Ya neymiş bu dokunulmayan taraf?"
"Bu lanet odası silahları nerede sakladıklarını bulabilmek. Burada oturup hocalarımızın anlattıkları bu karma karışık manipülasyonların tamamlanmasını bekleyemeyiz herhalde. Onların saklı oldukları yeri bulup Tel Aviv'de veya Pensilvanya bulvarındaki bir evin kapısına bırakılmadan ellerinden almalıyız." "Savunma Bakan Yardımcısı özel kuvvet mi yollamayı kastediyorsun?" diye sordu. Dışişleri Bakan Yardımcısı ona ne zahmet diye lafa karıştı. "Nerede olduklarını öğrendikten sonra İsraillilerin kulağına fısıldarız olur biter. Birkaç yıl evvel Irak'taki nükleer reaktöre yaptıkları gibi bunu da hallederler." Milli Güvenlik Danışmanı, "Peki Bay Duffy," dedi. "Bu lanet şeylerin yerini bulabilmek için siz ne düşünüyorsunuz? İran koskoca bir ülke. Saklayabilecekleri öyle yerler bulabilirler ki."
"Doğru. Çok büyük bir yer.
Peki ne yapabiliriz?"
Yapılacak birinci iş bence uzaydan gelen bilgi ve resimlere dayanmaktan vazgeçmek olmalı." Duffy yüksek sesle düşünüyormuş gibi devam etti. "Her yörüngedeki uyduyu İran'ın üstüne çevirsek de o roketlerle ilgili bir bilgi elde edebileceğimizi sanmıyorum."
"NSA'nın istihbaratının yarar olacak mı?"
Duffy bu soruya gülmekten kendini alamadı.
"Onlar gülünç, inanın bana, yaşadığım için söylüyorum. Bazen olabilir ama İranlar telekomünikasyon kanallarını değiştirecek veya bizim çözemeyeceğimiz bir kodlamayla haberleşecek kadar aklı evveldir."
Eliyle aldığını ovaladı. "Bugünlerde bu şehirde bu söyleyeceğime hiç rağbet edilmiyor ama tek çözüm yolu kişisel istihbarattır."
"Yani örgütün İran'da bizim bilmediğimiz ajanlarının olduğunu mu ima ediyorsunuz?"
"Keşke böyle biri olsaydı ama hepiniz biliyorsunuz. Örgütün bütçesi bu yönetim tarafından öyle kısıldı ki ilk yapılacak fedakarlık operasyondaki insanların sayısını azaltmak oldu."
Milli Güvenlik Danışmanı gözlerini Duffy'ye dikti.
"Peki öyleyse tavsiyen ne olacak? Ne yapmalıyız?"
Doktor Stein'in anlattıklarına göre İranlılar istedikleri bombayı yapabilmek için her şeyden evvel bu Kritron denen şeyin peşine düşecekler. Bunun için de Batılılara başvuracaklar.
"Birisi ya Çin'e giderlerse?" diye sordu.
"Çinlilerin kendi Müslüman halkıyla olan problemlerini düşünsenize. İran'daki Müslümanların nükleer silah yapmasına yardım etmeye yanaşır mı?
Bence hayır, etmez.
Bunun için Batı'dan başka kaynakları yok." Örgütün direktör yardımcısına çevirdi gözlerini.
"Şayet patronum izin verirse Salem'e gidip bu Kritron denen nesneyi yapanlarla konuşarak işe başlamak en iyi yol olacaktır."
Jim Duffy'nin Kıbrıs'tan ayrılmasından 72 saat sonra sabah koşucularından biri Lefkoşa surlarının endeğinde yüzüstü yatan bir ceset gördü. Cesedin Albay Dimitri Wolf'a ait olduğu anlaşıldı. Polis tahkikatı adamın yakın mesafeden Makarov tipi bir tabancadan sıkılan tek bir kurşunla öldürülmüş olduğunu tespit etti. Makarov, Kızıl Ordu'nun beylik tabancalarından biriydi. Silah Wolf'un cesedine çok uzak olmayan bir yerde bulunmuştu. Acaba oraya katili tarafından mı atılmıştı? Yoksa albay tetiği çektikten sonra elindeki silahı ileri mi fırlatmıştı? Kıbrıs polisi bu soruların cevabını hiçbir zaman bulamadı. Dördüncü bölüm, Türkiye bağlantısı. Jim Duffy, Boston Logan Havaalanı'nın kiralık otomobil kısmından çıkıp Maine ve New Hampshire'a giden A1 otoyoluna girdi. Sigarayı bırakalı 20 yıl kadar olmuştu ama şu anda Washington Ulusal Havaalanı'ndan hareketinden bu yana gittikçe artan asap bozukluğundan kurtaracak bir sigara yakmayı ne kadar çok isterdi. Yaban kazlarının peşine düşer gibi boş bir hayal için mi gelmişti buraya? Mollalar istedikleri silahları bulup kendilerine karşı kullanmaya başlamadan evvel o üç İranlının izini bulabilecek miydi acaba? Bu türlü tahminlerin yüzde kaçı doğru çıkardı? Ted Williams tünelinin kavşağından geçerken büyük bir yol işareti levhası gördü. Boston Kuzey Sahili, River Kumsalı, Lane, Salem, Marblehead, Newburyport. Yüzünde hafif bir tebessüm belirdi. Marblehead, Newbury Limanı. Bu yerlerin örgütün Tracy Barnes, Dick Bissell, C.D. Jackson, Des Fitzgerald gibi kurucu ataların yazdığı yeri olan bu yerlerin isimlerini biliyordu. Hepsi göçüp gitmişti bu dünyadan. Bunlar millete hizmet aşkıyla yola çıkmış, Groton ve St. Paul, Yale ve Harvard mezunu, kendilerine çok şey verilmiş, onlar da karşılığında çok şey vermeye hazır yol göstericilerdi. Bunların çoğu egoistlik nedir bilmemiş, vatana hizmetten başka şey düşünmemiş insanlardı. Babaları onlara güvenmiş, dört köşesi yaldızlı yatırımlara girişmiş, en güzel arazileri kapatmış, ödenmemiş borçlarla göçmüşlerdi. Ama yine de haklarını teslim etmek lazımdı. Kuralları kendileri koymuş, küçük kardeşlik örgütünün geleneklerini yerleştirmişlerdi. Hizmet, fedakarlık, sadakat ve de susmak, hepsinin üstünde konuşmamak. Bugün olduğu gibi hangi gazeteyi açsan bir yerinden mutlaka Sia'nın adını görmek gibi değil. Frank Williams ve kendisi gibi insanlar örgütün pahalı sosyetik okullardan gelmeyen ikinci neslini oluşturuyordu. Onların damarlarında akan kan mavi değil, eğitim durumlarına bağlı olarak kıpkırmızıydı. Ama o ve neslinin bütün insanları gibi kurucu atalardan ilham almış, onların değer ölçüleri ve inançlarını yaşatmış. Şimdi kendi nesli de yavaş yavaş çıkış yolunu tutmuştu. Yerlerini Dallas'lar, Barnes'lar, Bissell'ler alacaktı. Sadece 50 yaşında olduğu halde Siyah'da ölüme doğru giden bir çöküşü görmemek mümkün müydü? Hiç kimse örgütün ne yapacağını bilemiyordu artık. Bir zamanlar görev kelimesi Langley'in koridorlarında ilahi gibi yankılanırdı. Şimdi genç memurlar devletin ne olacağından çok emekliliklerinin ne durumda olacağını öğrenmek telaşındaydılar. Ya liderlik? Merkezi haber alma örgütünün başı kullanılıp atılan bir kağıt mendil durumuna düşürülmüştü. Sadece Clinton'ın devrinde 4 direktör gelip geçmişti. Dünya problemlerine yakından baktığınız zaman her şeyin hala Soğuk Savaş dönemindeki gibi aynı şekilde tehlikeli olmakta devam ettiğini görecektiniz. Sovyetler, KGB, diğer demir perde ülkelerinin gizli örgütleri bir dereceye kadar mantığa uymuşlar, davranışlarını yeni bir stile uydurmuşlardı. Tamam, bunlar onların kendi anlayışlarına, kendi davranışlarına uygun düşüyordu. Hala kendi değer ölçülerine göre ayarlıyorlardı her şeyi. Bugün ne durumdaydık? Dünya simetrisini kaybetmiş, Amerika başta olmak üzere Batı gücü elinde tutmaktaydı. Bu simetrisi bozuk dünyanın öte yanında kalan fanatikler kendi kendilerini asıl manevi gücü kendilerinin temsil ettiğine ikna etmişti. Bu manevi gücün Batı'nın materyalist ve dizginsiz kişisellik zafiyeti karşısında onlara üstünlük sağladığına inanıyordu. FBI'ın Brooklyn'de yakaladığı Hamas mensubu gençlere bakın. Bellerine sardıkları patlayıcılarla kalabalık tünel istasyonlarına dalıp kendileriyle birlikte bir sürü masum insanı öldürmeye kalkışmışlardı. Sebep? Tam bir çılgınlıktan mı ileri geliyordu? Yoksa hareketlerinin, akıldan yoksun tabiatının bizim topluma kıyasla üstünlüğünü mü ispata çalışıyorlardı? Yahut acımasız bir dünyanın önlerine serdiği hatalarla yüz yüze kalmanın, çaresizliğinin verdiği ümitsizlikten mi doğuyordu bu davranış? Duffy başını sallayarak penceresinin camını aşağı indirdi. Dışarıdan gelecek soğuk havanın uyuşukluğunu atacağını umuyordu. Dışarıda akıp geçen manzara gökyüzündeki griliği aksettiriyordu. Sağ tarafta ta uzaklarda üzeri gökyüzü gibi gri ve iç kapayıcı bir renge bürünmüş Atlantik Okyanusu'nun suları vardı. Bugünlerde Beyaz Saray, Kongre, basın, bu türlü konularla ilgilenen halk kesimi, hemen hemen herkes örgütün kellesinin peşindeydi. Çok büyümüştü, masraflar çok artmıştı, Saddam'ı bile ekarte edememişti. Tabii kimse düşünmüyordu ki örgütün yabancı devlet başkanlarına suikast düzenlemesi kanunen yasaktı. Düşmanları örgütün sebebi mevcudiyeti ortadan kalktı diyorlardı. Kararsızlıklar denizinde dümensiz bir tekne halini almıştı. Bakalım diye düşündü Duffy, bu çılgın mollalar ellerindeki nükleer silahlardan birini ateşlemenin yolunu bulur da bir yerde patlatacak olurlarsa örgütün görevinin ne olduğu kafalarına dank edip gözlerini açtıracaktı. Ve tabii şayet örgüt mollaları önleyemezse iş işten geçmiş olacaktı. Kurucu ataların hayaletleri de her şeyle birlikte silinip gidecekti. Jim Duffy böyle Siyah'ın kaderini düşünürken 6400 kilometre kadar doğuda İran'da Makyuk kasabasından kalkan 5 akslı ve üzerinde TNZ Freight Forwarding Services markasını taşıyan bir Fruhauf tır Zaki dağlarının dolambaçlı yollarını aşmaya çalışıyordu. Tır şoförünün kasabadan Türk-İran sınırına kadar olan 20 kilometrelik mesafeyi aşması 1 saat sürmüştü. Akşamın geç saatleri olmasına rağmen gümrük kontrolü kuyruğunda 5 kamyon daha vardı. Gürbulak kapısı Türkiye'nin doğusundaki en işlek gümrük kapısıydı. Her gün 24 saat içinde çok çalışan, az para alan 5-6 gümrük memurunun kontrolünden ortalama 800 kamyon geçerdi. Gümrük sırasını bekleyen TNZ kamyonunun sol tarafında modern vinçler, kriko, kaldıraç ve benzeri ekipmanla mücehhez büyük bir muayene istasyonu görünüyordu. Bu kulübe Afganistan'a Şaş tarlalarından gelip batıya sızmaya çalışan uyuşturucuyu kontrol edebilmek için Birleşmiş Milletler tarafından kurulmuştu. Bu gece de açılışından beri hemen hemen her gece olduğu gibi kimse yoktu. Şoför santim santim gümrük kapısına yaklaşırken yarı kestirir halde radyodaki halk türkülerini dinliyordu. Sınırdan geçebilmek için herhangi bir rüşvet verilmesi bahis konusu değildi. Böyle bir şeye ihtiyaç yoktu. Zira gümrük kontrolü diye bir şey yoktu. Bir Türk gümrük memuru uluslararası tır karnesinin ilk sayfasını yırtıp aldı. Kamyonun arkasındaki kapıdaki İran gümrük mührünün yerinde olup olmadığına baktıktan sonra eliyle geç diye işaret etti. Sınırın Türkiye tarafında arazi çok dağlıktı ve pek çok iskana elverişli değildi. Buna rağmen Marksist Kürt PKK militanlarını takip eden Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sıkı kontrol altında tutuluyordu. Şoför sınırdan sonraki ilk şehir olan Ağrı'ya yaklaşırken yolun üstünde şoförlerin yiyecek tuvalet ve birkaç saat kestirmeleri için kurulmuş olan mola yerlerinden birinde durdu. Kamyondan çıktı, kapıyı kilitleyip sıcak bir bardak çay içmek için içeri girdi. Çayını bitirince köşedeki telefon kulübesine gitti, sınırdan Salim'in geçtiğini bildirmek için Zabor'dayken verilmiş olan kağıttaki numarayı çevirdi. Acayip diye düşünüyordu bir yandan da. Mallar İstanbul'da teslim edilecekti ama haber vereceği yer İstanbul'da değildi. İstanbul'un kodu 212 idi. Elindeki numara 05 ile başlıyordu. Herhalde bir cep telefonu numarası diye söylendi. Neyse beklediği gibi karşısına bir telesekreter çıkmıştı. Kısa mesajını bırakarak kamyona geri döndü. İçinde bulundukları koridorun ta ilerisindeki ışığı işaret eden genç hanım, işte bu şekilde günlük sporumuzu yapmış oluyoruz diye fıkırdadı adeta. Yarım kilometre kadar bir mesafe. Jim Duffy bu yürüyüşü günde kaç defa yaparsınız diye sordu. Bazen onun üstüne çıkar, toplam 5 kilometre kadar. Hiç fena değil. EG&G Electro Optics, personel için özel bir jimnastikhane kurmak külfetinden kurtulmuş oluyor. Sizin gibi hatırlı ziyaretçiler için paten verseler iyi olacak tabii. Ziyaretine geldiği EG&G Electro Optics firması, ta Manhattan projesinden beri Amerikan hükümetinin nükleer silah programlarıyla çok sıkı ilişkisi olan bir grubun şirketlerinden biriydi. Üç kurucusu MIT'den mezun, Amerika'nın nükleer silahlanmasında akıl almaz gelişmelere yardım eden dahi fizikçilerdi. Bu yeni şirketleri savunma sanayinin dışında röntgen, tıbbi teşhis ve su geçirmezliği sağlayacak sistemlerle ilgili faaliyet gösteriyordu. Bununla beraber Salem Körfezi'nin kıyısındaki bu büyük tesiste ileride lüzum hasıl olursa Amerikan depolarındaki nükleer silahların ateşlenmesini sağlayacak süper gizli aletler de imal ediliyordu. Güler yüzlü refakatçisi Jim Duffy'ye imalattan sorumlu Dr. Harry Aspin'in ofisini gösterdi. Adamın doğrudan doğruya körfeze bakan geniş pencerelerinden kış için karaya çekilmiş ve brandalara sarılmış yarım düzine yat görünüyordu. İnsan isterse yaz günleri öğle tatilinde ofisinden çıkıp teknesiyle bir tur atıp dönebilirdi adeta. Duffy gibi Oklahoma'lı bir çiftçi çocuğu için bile bulunmaz bir fırsattı bu. Bu toplantıyı Kıbrıs'tan döndükten sonra telefonda görüştüğü Enerji Bakanlığı nükleer silahlar tasarımcısı Dr. Leigh Stein ayarlamıştı. Stein'in onun CIA'den olduğunu söylediğini sanmıyordu. Ama Aspen onun hangi güvenlik örgütünden olduğunu kolayca anlayacak kadar zeki bir adamdı. ''Demek Kritron konusunda eğitim görmeye meraklı arkadaş sizsiniz.'' diyen bir ses geldi köşeden. Duffy o tarafa dönerek ev sahibini selamladı. Uzun boylu, saçlarına kır düşmüş, yuvarlak omuzlu, bilgisayara yıllarını vermiş bir adamın hafif kamburluğunu taşıyordu. ''Vereceğim bilginin daha kolay yutulabilmesi için önce bir fincan kahveye ne dersiniz?'' Birkaç dakika bu türlü görüşmelerde ana konuya geçmeden evvelki hava civayla geçti. Havanın durumu, Duffy'nin araba yolculuğu, Boston Celtics'in son maçlardaki beceriksizliği falandan sonra sadede geldiler. Peki dedi Aspen, Kritronlarla ilgili olarak öğrenmek istediğiniz ne? Duffy karşısındaki adamın da en yüksek derecede güvenlik belgesi almış olduğundan emin olmasına rağmen İranlıların elindeki üç nükleer silahla ilgili bir şey açıklamak istemiyordu. Kısaca anlatayım dedi. İranlıların 200 kadar Kritron ele geçirmesi zor bir iş midir? EG&G'li ilim adamı gülümsedi. Bir nükleer bombayı ateşleyecek cinsel olanını kastediyorsunuz değil mi? Evet. Bizim burada imal ettiğimiz cinsel olanlar için söylüyorum, çok zor bir iştir, hemen hemen imkansız gibi. O sabah kalktığından beri ilk defa rahat bir nefes aldığını hissetti Duffy. Bu çok ferahlatıcı bir cevap ama bu hükme nasıl varıyorsunuz? Aspen masasının gözünü çekerek arkasından bir dizi tel sarkan bir cam top çıkardı. Duffy bunun Dr. Robotham'la münakaşasını yaptığı alet olduğunu hemen anlamıştı. Bu bizim KN-22 Kritron'umuzdur. Bütün dünyada ticari olarak satılan ve bir nükleer bombayı ateşleme özelliği olan yegane Kritron'dur. Yani İngilizler, Fransızlar ya da İsrailliler yapamıyor mu bunu? Yapıyorlar tabii. Çok küçük laboratuvarlarda sadece askeri ihtiyaçlar için yapıyorlar. Bu binada bizim Pentagon için termonükleer silahların ateşleyicisi olarak yaptıklarımız da buna benzemez. Onlara artık Kritron da demiyoruz. Onların yanına Amerikan askeri yetkililerinden başka hiç kimse yanaşamaz. Ama sizin de KN-22 dediğiniz küçük alet bir nükleer bombayı ateşleyebilir değil mi? Asmen Kridron'u eline aldı, parmaklarının arasında oynattı bir müddet. Sonra Duffy'ye uzattı. Ateşleyebileceği muhakkak. Bu nesne bir emirli hedef üzerinde göz açıp kapayıncaya kadar kısa zamanda müthiş bir elektrik enerjisi göndermeyi becerebiliyor. Fizikçi cam topu işaret etti. Bunun içinde vakumda radyoaktif kaynaklı nikel 63 dediğimiz bir gaz vardır. Tamam da İranlar ne sebeple bunlardan 200 tanesini ele geçiremez? Bay Duffy, dediğim gibi Jim. Dünyada bu nesneleri satan tek firma biziz. Evvela Ticaret Bakanlığından bir ihracat lisansı almadan hiç kimseye tek bir mal bile satmayız. Dünyada bu mal için kara listeye alınmış firmalar vardır. Sizin İranlarda bu kara listede bulunuyor. Pekala doktor, bizim ihracat lisansı zorunluluğumuzun arkasından nasıl dolaşacaklarına kafa yoran bir sürü insan vardır bu dünyada. Buna ne diyorsunuz? Gayet tabii, Kritron'u elde etmeye çalışan çok adam var. Hatta cebini para doldurup raftan bir tane bize satıverin diye gelen açık gözler de çıkıyor. İranlılardan söz ediyorsunuz. Londra'da Quadra Bio Systems adında bir şirket var. Son zamanlarda bunun İranlarla ilişkisi olduğunu öğrendik. Bizden Kritron için teklif vermemizi istediler. Kendilerine kemali nezaketle tabii böyle bir şeyi kabul edemeyeceğimizi söyledik. Peki size bir başvuru olsa, gerekli formları doldurup mal istese, bunun samimi olup olmadığını nasıl anlarsınız? Kesin bir ölçü yok. Bizim burada bir kontrol zincirimiz var. Her zincirde olduğu gibi bunun da kaçakları olabilir. KN-22'yi kullanabileceklerin sayısı çok sınırlıdır. Bunların başında metallerin kesimi ve yontulması için yüksek enerji lazerleri vardır. Bunların çoğunu biliriz. Bazen şüphelendiğimiz de olur. Satıcılarımızın bir satış programı vardır. Piyasada ne olup bittiğini iyi takip ederler. Ama gerçek olan bir nokta var Cem. İranlar bunlardan 200 tane nereden bulabilirler diye sordunuz, tamam mı?
Evet.
Biz bu maldan yılda 100 tane kadar imal ederiz. Her seferinde bir düzineden fazla tek sipariş olmaz. Normal olarak 4-5 tanesi bir arada satılır. 200'lük bir sipariş geldi mi her yerde alarm zilleri çalmaya başlar. Zambir zambir olur binanın içi. Washington'daki bazı binalarda da.
Buradan başka hiçbir yerde Kritron imalatı yok değil ya.
Yok. Bizim hattımız son 35 yıldır yalnız bu binadadır. Daha önce Fenway Park'taki yerimizde yapardık.
Fenway Park, Red Sox takımının sahasının olduğu yer mi? Yani Ted Williams ile Johnny Pesky tepenizde mi oynardı?
Aspen Güldit pek tepemizde sayılmaz ama epey yakındık.
Rusların dahli olabilir mi? İranlar bunları Rusya'dan alabilirler mi?
Pek sanmam. Bildiğimiz kadarıyla Ruslar bunların imalatını çoktan durdurdu.
Duffy kafasının içinde şöyle bir hesap yaptı. Yılda bir düzine kadar hesabıyla mollaların 200 taneyi tamamlamaları epey zaman alacaktı.
Bana güvence verebilir misiniz doktor dedi. İranların bu girişimi benim tahmin ettiğimden de zor bir iş olacak değil mi?
Ben mi? Öyle bir şey söylemedim.
Duffy midesinin içinde bir şeylerin yumruk gibi vurulduğunu hissetti.
Ne demek istiyorsun yani?
Bak, bu mallar nükleer silahların ateşlenmesinde kullanılan nesnelerdir. Ama bunun yanı sıra bir sürü kanuni imalatta da kullanılıyor. Şayet biz bu düzgün kanuni ihtiyaç sahiplerine zorluk çıkarmaya başlayacak olursak, başkalarının ortaya çıkmasına, kontrolün elimizden kaçmasına sebebiyet vermiş oluruz. Bunlar da bizim gibi titizlik göstermeyecektir mutlaka.
Tamam, yine de bu malı sizden başka kimse satmadığına göre İranlıların avuçlarını boşa açacakları kesin gibi diyebilir miyiz? Kendileri yapamayacaklarına göre.
Kendilerinin yapması mı? İran'da mı? Allah aşkına.
Duffy bunun arkasında bir milletin ilmi üstünlüğüne olan güvenini hissetti. Aslında zor olduğunu sandığın bir şeyin yapılması pek zor da değildir. Bereket versin, dünyada bunun farkında olan adam sayısı az. Cin figürlü bir mühendisin eline geçerse sırrını çözüp pekala benzerini yapabilir. Japonlar yıllardır aynı şeyi yapıyor. Duffy oturduğu iskemlede daha da ağırlaşmış gibiydi. Yani sizden 200 adet kreatron almalarına lüzum yok. Bir düzine alsalar yeter mi?
Evet.
Bunları nereden bulabilirler? Bunları kullanan yüksek enerji lazerlerinin %80'i Almanya'dadır. Almanlar da maalesef önüne gelen herkese ticaret yapar. Ben olsam işe oradan başlardım. Duffy'nin yüzüne nahoş bir ifade yayıldı. Doktor dedi. Biraz evvel dünyalar benim oldu diye düşünmeye başlamıştım. Şimdi her şeyi başıma yıktınız. Kusura bakmayın ama bu türlü işlerde açık konuşmak gerekir. Duffy yerinden kalktı. Sanem körfezinin gri sularına daldı bir an. Doktor dedi, bu nesneden satın almak isteyen insanları nasıl ince eleyip sık dokuduğunuzu biliyorum. Ama şu anda başımızda bir dert var. Sizden ricam biraz daha titiz davranmanız. Kritron işiyle ilgili olarak masanıza gelen her işten derhal Doktor Stein'i haberdar eder misiniz? Memnuniyetle diye cevap vererek Doktor Aspen'de oturduğu yerden ayağa kalktı. 16. ayrımın sonu. Sayfa 151.